90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 143. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 1 Kasım 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 3 Kasım 2023 Cuma. 143. bölümümüzde Matthew Perry ve Taylor Swift'i konuşacağız. Son kısımda da bir değil iki tane çok güzel bir de buna bak önerisi sizi bekliyor. Özgür İnceoğulları ve birazdan kendisine bir davette bulunacağım Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür. Ne daveti bu?
Birazdan söyleyeceğim Burçin'cim.
Nasıl bir, hangi birazdan? Ne zaman birazdan? Yani başında mı, sonunda mı, ortasında mı?
Başında. Birkaç dakika sonra.
Başında. İşte şimdi bir bak, bütün şey dengem gitti şimdi. Bir hani giriş hazırlığım falan her şey vardı. Şu anda kafayı taktım, bana ne davetli bulunabilir Özgür? Tamam, okey, sen davetini yaparsın. Nasıl geçti şey 29 Ekim Cumhuriyet? Orada bir şeyler oldu mu yurt dışı temsilciliklerimizde?
Yurt dışı temsilciliklerinde tabii ki kutlandı. Yani konsolosluklarda kutlandı. Bir davet vardı hatta benim de davetli olduğum ancak gidemediğim. Konsolosluklarda da güzel bir şekilde kutlandı ama hani fotoğraflardan takip edebildim. Hakikaten coşkuluymuş. Bu arada hemen tekrarlayalım. Yani üstüne de basa basa söyleyelim. Geçtiğimiz hafta itibariyle ülkemizin, cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık ve 2. yüzyıla başladık. Geçen bölümümüzde de söylemiştik zaten. Hepimize tekrar kutlu olsun. Bu cumhuriyeti de inşa eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, onunla birlikte çalışanları, didinenleri, mücadele edenleri, herkesi saygıyla, işte minnet duygularımızla, özlemle andığımızı bir daha söyleyelim. Ve şunu da söyleyelim tabii ki, cumhuriyetin yeni yüzyılında da, yani ikinci yüzyılda da ki başladı artık, özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin bekçileri olacağımızın altını da çizelim. Her zaman, her yerde, her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımızı da söyleyelim. Bu arada Burçin'cim, 29 Ekim'de Power FM'de nefis bir özel yayın yaptınız. Tüm ekibe tebriklerimi iletirsen çok sevinirim. Biraz anlatsana nasıl geçti? Ben çok hepsini dinleyemedim. Bir kısmını dinleyebildim.
Vay, sürpriz oldu. Senin oradan dinleyeceğini tahmin etmemiştim ama yurt dışından mesela sesleriyle katılan dinleyicilerimiz oldu. Çok güzel geçti. Şöyle güzel geçti. Birincisi, çok şimdi erken başladık. İnsanların böyle törenlere gittiği zamanlar, yani yolda çok fazla dinleyicimiz bize katıldı. Hepimiz de aslında Cumhuriyet'in biraz bize neler kazandırdığını, bizim açımızdan baktığımız Cumhuriyet'in nasıl gözüktüğünü anlattık. Normalde tabii Power FM'de hani bu kadar bu meseleler üzerine çok uzun konuşmaların olduğu yayınlar olmuyor ama 100 yılda bir olsun diye o 5 saat gerçekten çok iyiydi. Hepimiz aslında bilgilerimizi paylaştık, dinleyicilerimiz katıldılar, kırmızı beyaz giyindik hepimiz, kimimiz forma giydik, kimimiz tişörtler. Yani çok güzel bir yayındı ve gerçekten ben çok uzun zamandır hiçbir yayında olmadığı kadar da heyecanlandım. Hem yayın esnasında hem de öncesinde böyle bir şey gibi geliyordu insana. Yani 100. yıl bir çıkıyorsun, hani bir hem bir hesabını vereceksin atama, tamam mı? Hem de anlatacakların da onun süzgecinden geçecek. Yani öyle bir his gerçekten vardı. Böyle bir heyecan yaptım garip bir şekilde. Ama güzel bir yayındı. Hatırlattığın için de teşekkür ederim. Onun tabii orada biz sabah aslında ilk saatlerde hissettik. Yani bugün bu işi halk kutlayacak. Yani öyle bırakmayacak ama işte devlet kutluyor kutlamıyor, o yapılıyor yapılmıyor demeyecek. Çünkü çok yoğun bir şey vardı, katılım vardı. Ve herkes de plan program, işte kimi bilmem nereye gidecek, kimi orada gece, kimi burada. Dedik ki herhalde yani bir şey var. Hakikaten de öyle oldu. Herkes sokaklardaydı, işte konserler, etkinlikler, hiçbir şey olmasa da bayrağıyla sokakta olan binlerce, on binlerce insan vardı. Bence biraz öyle oldu. Halk Cumhuriyet'ini kutladı. Belki hani bir manşet atacaksak geçen haftaya dair bunu söyleyebiliriz. Bunu görmek de güzeldi çünkü biliyorsun seçimden sonra böyle hepimizde bir yılgınlık, bir bıkkınlık, bir umutsuzluk varken şimdi tekrar böyle bir işte biraz böyle bir kıpır kıpır bir durum oldu. Yine hemen kandık tabii. Biz çok fazlayız, biz çok iyiyiz, şöyleyiz, böyleyiz falan ama şey güzeldi. Bence kutlamalar da güzeldi, insanlar güzeldi, neşeliydi. Uzun zamandır da bu kadar neşeli çok insan bir araya gelmemişti.
Ne güzel, kıpır kıpır dedim. Bu arada Menemen dostlarından Yasemin de dikkatimizi oraya yöneltti. Cumhuriyet'in 100. yılına özel birçok marş hazırlandı. Kenan Doğulu, Soner Arıca, Tarkan, Candan Erçetin... Aklıma gelenleri sıralıyorum. Fazıl Say, Kıraç doğru. Bu gibi isimlerin hazırladığı, seslendirdiği marşları bol bol dinledik. Hatta hızımızı alamadık. Yalın'ın Cumhuriyet diye bir parçası vardır biliyorsun. Aşk şarkısı. Onu bile dinledik. Şaka bir yana marşların çoğu yeniydi. Galiba bir tek Candan Erçetin klasik marşları böyle yeniden doğru, düzenledi. Evet. Tekrardan yorumladı. Ama galiba en büyük sürpriz Norm Ender'den geldi. En çok ses getiren marş Parla isimli marş oldu. Nasıl buldun onu?
Beğendim. Çok beğendim ve tespitin doğru. Yani genel olarak marşlar arasında hani en çok istek alan şarkı derler. En çok istek alan marş Norm Ender'in marşı oldu. Biraz o motivasyonu, o böyle coşkuyu kabartma işini iyi yaptı bence Norm Ender. Ben beğendim. Bir marş olarak güzel ve çok kısa sürede de böyle şey oldu. Sahiplenildi. Tahmin ediyorum önümüzdeki senelerde de özellikle 29 Ekim'lerde çok sık kullanılacak. Açıkçası beklemezdim ben. Yani ne yalan söyleyeyim yani. Hani bana bu isimleri saysaydın, marş yapıyor bunlar, sence hangisi bunların ön plana çıkar? Yani bir numarada Norm Ender'i saymazdım ama çok iyi iş çıkardılar.
Bak orada bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok güzel bir nakaratı var o parçanın, ya da onlar marşın, yanlış söyledim, marşın. Çok güzel bir nakaratı var ve dinleyicileri hemen yakaladı diye düşünüyorum. Sosyal medyada o kadar çok paylaşıldı ki yani hit parçaları bile geride bıraktı. Yani marşın bir kere, bir marşın gücünü şöyle özetleyebiliriz. Bir marş çok akılda kalıcı olmalı ve çok güzel bir şekilde söylenebilmeli. Bunu çok iyi yaptı Parla marşı. Ben orada şarkının gücünü ve nakaratın gücünü öne çıkarıyorum açıkçası bu formülde. Ve dediğin gibi önümüzdeki yıllarda da bence etkisi devam eder.
Nasıldı nakaratı, bir hatırlatsana.
Ya şimdi bana söyletme, istiyorsan burada ufacık bir girelim yani.
Girelim mi diyorsun? Hadi tamam girelim. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım, Türk'ün yolu cumhuriyet, parla yüz yaşındasın. Evet evet, yani bu gayet iyi. Gayet iyi. Tabii.
Değil mi? Yani çok çok güzel bir nakarat ve akılda kalıcı bir nakarat ve herkesin de söyleyebileceği. Neyse, konularımıza geçmeden Burçin'cim seni davet ediyorum. Nereye davet ediyorum? Önümüzdeki bölümde bir düelloya davet ediyorum.
Peki tamam, yapalım. Hadi bir düello yapalım. Neyin düellosunu yapıyoruz?
Peki. Hatta birkaç bölüm önce konuşmuştuk. Acaba hani sonbahar parçalarından oluşan bir düello yapsak mı acaba diye. Ne dersin, yapalım mı?
Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Hazırım.
Varım diyorsun.
Varım. Varım. Kaç şarkı? Bana şey söyle. Şartları söyle. Kaç şarkıyla geliyoruz Özgür?
Ya şimdi değilse zaten ne zaman yapacağız? Önümüz kış Burçin'cim.
Bir de artık bir ara mevsim kalmadı. Sonbahar biter. Bugün yarın biter sonbahar yani.
Evet yani sonbaharı bile bitiriyoruz neredeyse. Vaktiyle yaz parçaları yapmıştık.
Evet.
Orada şöyle yapmıştık, şimdi şartlara geçiyorum. Adının içinde summer sözcüğü geçen parçaları seçmiştik. Ve her 10 yıldan birer tane olmak üzere seçmiştik. Yani 60'lar, 70'ler, 80'ler ve 90'lardan toplam 8 parça. 4 sen, 4 ben.
Tamam.
Sen hatta Summer of 69'la ters köşe yapmıştın hepimize.
Tamam evet.
Bu sefer şöyle yapalım bence. Ama sen de fikrini söyle. Aynı sistem gidebiliriz aslında. Yani 10 yıllar şeklinde. Sadece parça seçiminde biraz daha özgür olabiliriz sanki. Yani sonbahar temalı parçalar diyelim.
Yani hüzünlü şarkılar diyelim. Sonbahar. Yani çünkü içinde sonbahar geçen biteriz ya. İçinde sonbahar geçen şarkı.
İşte içinde son, yani adının içinde sonbahar geçmek zorunda tamam olmasın ama sonbahar temalı olsun. Yani yorum hakkımız olsun.
Sonbahar temalı derken mesela ne, nasıl yani? Mesela hüzünlü olması yetmiyor anladığım kadarıyla senin yani için. Sonbahar teması derken illa yapraklar, sarı şey.
Burçin, hüzünlü dersen derya deniz o kadar geniş. Şimdi sonbahar temalı mesela işte ne bileyim dökülen yapraklar dediği zaman zaten sonbahar oluyor ya.
Tamam peki. Ben daha şey düşünmüşüm ilk bunu söylerken, sonbahar gelir bir hüzün kaplar içimizi, hafif bir depresif hava, hafif bir karanlık, buraya sonbahara en iyi giden şarkılar. Heh, ben tam tersi öyle algıladım, sonbahara en iyi giden şarkılar, ama tamam şartlar buysa ben kaçmam, şey yapmam, oyun bozmam.
Mesela benim dörtlümün içerisinde bir tanesi hali hazırda cebimde ve hüzünlü bir parça değil Burçin.
Belli sen hazırlanmışsın şu anda, gözlerinden görüyorum yani. Şu an başlayalım desek başlayacaksın. Ben açıkçası biraz tersten almışım işi. Yani sonbaharı hatırlatan, oradaki o havayı hatırlatan şarkılar diye. O yüzden çok geniş baktım. Tamam ya, bir şekilde onu şey yaparız. Daraltırız.
Ya sen geniş baktıysan geniş ilerleriz. Yani özgür olalım Burçin. Sonbahar hüzün, sonbahar teması, içinde otum geçsin geçmesin, Türkçe yabancı fark etmez. Sen seç, biz dinleyelim.
Tamam, özgür olalım. Evet, yani dinleyicilerimize şey desin ya, bu şarkı sonbahara gider mi? Heh. Desin veya bu şarkı sonbahara gider ya, helal olsun size desin. İkisinden birini alacağız. Yani
evet,
burada.
Evet.
Tamam, kaç şarkı?
Dedi. 4.
Dörder şarkı. Şeyimiz var mı? 60, 70, 80, 90 yoksa
var.
O da var. Kaç? 60, 70, 80, 90?
60, 70, 80'ler, 90'lar.
80, 90. Tamam, tamam. Dinleyicilerimize o zaman ben DM'mi açıyorum. Varsa katkıda bulunan Özgür Bey şartlarımızı koydu. Limitleri, filtreleri getirdi. Yani burada katkıda, her türlü katkıya açığız. O yüzden bir hafta boyunca sonbahara iyi giden şarkılar önermenizi ben bekliyorum. Özgür pek o hazır gibi şu anda. Ona önermenize bence gerek yok.
Yok, hazır dedin ama o kadar hazır değilim. Sadece bir tanesini belirledim kafamda.
Olsun, bir birdir. Ya %25'ini halletmişsin işin yani.
Evet, onu hallettim.
Peki tamam, okey. Haftaya sonbahara iyi giden şarkılar düellosuyla burada olacağız. Dinleyicilerimizin de katkısını bekliyoruz.
Hüzün dedin, hüzünlü bir konuyla devam edeceğim. Geçen bölümde asıl mesleği yazarlık olmayan ünlülerin yazdığı kitaplardan bahsetmiştik. Hatta o kitapları da sınıflandırmıştık. Sınıflandırmaya çalışmıştık hatırlarsan. Anı kitapları büyük çoğunluğu oluşturuyordu. Ben de anı kitaplarını sevdiğimden bahsetmiştim. Hatta okuduklarımdan birkaç tane de örnek vermiştim. Elimde bir tane daha var demiştim. Daha başlayamadığımı söylemiştim. O da maalesef o kitabın sahibi biz ondan bahsettikten 4 gün sonra hayata veda etti. Friends dizisinin oyuncularından Matthew Perry'den bahsediyorum. Kitabının adı Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. O kitaptan bahsettik. Dediğim gibi 4 gün sonra ölüm haberi geldi Matthew Perry'nin. Ve bu bölümde biraz Matthew Perry'den bahsetmek istiyorum ben. Matthew Perry birçok filmde ve dizide rol aldı ama hiç kuşkusuz belki en büyük, belki de tek büyük rolü Friends'deki Chandler Bing karakteriydi. Friends ilginç bir dizidir. Şöyle ilginç bir dizidir. Büyük fanatikleri vardır. Çoğu izleyicisi fanatiği olmuştur o dizinin. Ama haz etmeyenleri de vardır. Belki biraz daha az sayıda. Hadi biraz yumuşatalım, haz etmeyen demeyelim de abartıldığını düşünenler vardır. Şimdi abartıldığını ben hiç düşünmüyorum bu dizinin. Çünkü 1994'te başlayıp 2004'te sona eren bir diziydi. Zaten bu bizim podcastimizin, hep söylüyoruz, bir ayağı 90'lara basıyor. Ve 90'lar deyince aslında aklımıza gelen popüler kültür figürlerinden bir tanesi hiç kuşkusuz Friends ve Friends'in logosudur belki de. Bu dizi başladığında, yani 1994'te, ben radyocuydum, radyoculuk yapıyordum bir yandan okula giderken ve dizinin başlangıç şarkısı bir anda böyle bir meşhur olmuştu. I'll Be There For You. Ve biz radyoda çalmaya başlamıştık o şarkıyı. Şarkıyı anlatırken de doğal olarak diziden bahsediyorduk. Yani işte böyle böyle bir dizi başladı, onun şarkısı diyorduk. Ama diziyi izleyemiyorduk çünkü yayınlanmıyordu Türkiye'de. Ve benim Friends'i izlemeye başlamam DVD'lerle olmuştu. DVD'lerini işte önce kiraladık, sonra satın aldık. Friends aslında NBC'nin dizisidir ama zamanının o efsane kanalı vardı ya Burçin, CNBC-E. Evet. Orada yayınlanıyor muydu hatırlayamadım şimdi. Sanırım yayınlanmadı orada. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ama yine de çok hani basit anlatımla şöyle özetleyebiliriz herhalde diziyi. Bu saatten sonra da spoiler olacağını da düşünmüyorum tabii ki. Biteli neredeyse 20 yıl oldu çünkü. İşte Manhattan'da yaşayan 6 arkadaşın etrafında dönen bir dizi aslında Friends. Ve bu altılı işte o dönem dizi başladığında 20'li yaşların sonundalar. Dizi ilerledikçe yaşları tabii ki ilerliyor. 30'lu yaşların başlarında da diye söyleyebiliriz. 3 genç kadın, 3 genç erkeğin yaşamları 10 sezon boyunca bir komedi dizisi formatında anlatıldı. Ve bu 6 genci şu anda 50'li yaşlarında olan oyuncular Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve Lisa Kudrow oynadılar. Bu 6 oyuncunun en genci Matthew Perry'ydi. Ve kadroya en sonunda o katılmıştı. Ve dizi yani Friends tüm zamanların en başarılı komedi dizilerinden bir tanesi oldu. Uluslararası üne kavuştu. Tüm karakterler çok beğenildi ki buna yan karakterler bile dahildi. Yani işte oturdukları kafedeki servis elemanından tut aralarından bir tanesinin anne babası gibi yan karakterler bile çok beğenildi, çok sevildi. Matthew Perry'nin oynadığı Chandler Bing karakteri çok ilginç bir karakterdi. Hazır cevap bir tipti. Böyle hafif alaycıydı. Espiritüeldi. Bazen de tuhaflıkları olan bir karakterdi. Bir ofiste çalışıyordu ama işinin ne olduğunu arkadaşları tam bilmiyorlardı. Kendi de tam olarak anlatamıyordu. Böyle iş yerinde geçen çok sahne yoktu dizide. Yani Chandler'ın iş yerinde geçen çok sahne yoktu. Ama az da olsa böyle biraz beyaz yakalı karikatürü durumu vardı Chandler'ın. Bu arada diğer karakterlerin de tabii birçok özelliği vardı ve hepsi çok iyi yazılmış karakterlerdi. Oyuncular da tabii bu karakterleri çok başarılı oynadılar. Ve dizi öyle bir hale geldi ki diziyi seven herkesin farklı bir favorisi vardır. İşte kimisi Ross'u sever, kimisi Phoebe'ye bayılır gibi bir durum vardı. Yanlış hatırlamıyorsam sen şöyle bir şey söylemiştin vaktiyle. Yani ben Friends'i seyrettim ama büyük bir fanatiği olmadım. Doğru mu?
Doğru. Yani fanatiği olduğum diziler oldu ama Friends izledim, keyif de aldım. Ama bir Friends fanatiği misin dersen hayır. Joey'i severdim. Joey Tribbiani miydi?
Evet.
Tribbiani neyse. Joey'i severdim ama yani çok büyük bir fanı. Bana böyle Friends hakkında 10 soru sor onu da bilirim falan öyle bir durumum yok.
Evet. İşte dediğim gibi kimisi Joey Tribbiani, kimisi Ross Geller'ı severdi. Belki de izleyici o karakterlerde biraz kendini buldu. Neyse karakter detaylarına girmeyelim ve Matthew Perry'e dönelim. Matthew Perry'nin birebir Chandler karakterine benzemesi hatta hayatında da neredeyse aynısı olması yapımcıları ve yönetmenleri bile çok şaşırtmış. Hatta demişler ki yani Chandler hakikaten Matthew. Dolayısıyla onu en son olarak diziye almışlar ve çok memnun kalmışlar bu kararlarından. 80'lerde oyunculuğa başlıyor Matthew Perry. Filmlerde rol alıyor ama büyük ses getirmiyor bu filmler. Asıl büyük çıkışı Friends'le oluyor. Diğer oyuncularda da benzer bir durum var aslında. Onlar da işte başka başka işlerle başlıyorlar. Friends'e seçiliyorlar ve öyle bir hal oluyor ki dizi öyle bir patlıyor ki diğer oyuncular yani büyük şöhret yakalıyorlar. Hep birlikte büyük şöhret yakalıyorlar. Ancak Matthew Perry için şöyle bir hüzünlü durum var. Şöhretinin zirvesindeyken uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyor ve rehabilitasyon kliniklerinde tedavi oluyor. Hatta öyle bir durumdaymış ki Burçin 2016'da bir röportaj vermiş. İçki ve uyuşturucu yüzünden Friends dizisinin 3 yıllık çekimlerini hatırlamadığını söylemiş röportajında. Bu da aslında şunu gösteriyor. Ünlü olarak isimlendirdiğimiz veya işte konumlandırdığımız birçok sanatçının yaşamının aslında düşünüldüğünden ne kadar farklı olduğunu veya farklı olabileceğini bize gösteriyor. Yani şöyle düşün, dünyaca meşhur bir televizyon dizisinde oynuyorsun. Milyonlarca izleyici seni izliyor. Milyonlarca izleyiciye güzel vakit geçirtiyorsun. Öyle bir oyuncusun yani. Ama aslında özel hayatında işte sana acı veren bir problem var ve içinden çıkamadığın bir bağımlılık döngüsündesin. Yani bu hakikaten çok zorlayıcı bir durum. Biz çok konuştuk seninle ünlülerin hayatlarını, özellikle bu vaktiyle şey yaparken, istek parçası kısmı varken, sanatçıların ve şarkıların hikayelerini anlatırken çok konuştuk. Yani Elvis Presley'den tut, Elton John'a, Whitney Houston'dan tut, Amy Winehouse'a, birçok ünlü isim işte bir yandan milyonları eğlendirirken kendi hayatlarında acı çeken, ağır depresyon yaşayan ve çözümü onlara çözüm olmayacak şeylerde arayan birçok sanatçıdan bahsetmiştik. Özellikle müzik tarihinde böyle hikayeler çok var. Ve maalesef genç diyebileceğimiz yaşlarda hayata veda ettiler. Çok da üzücü sonlarla ayrıldılar bu dünyadan. Ve maalesef son örnekte Matthew Perry oldu. Son bir şey anlatacağım, ondan sonra bitireceğim bu konuyu. Friends bölümlerinin isimleri genelde The One kalıbıyla başlar. Mesela The One at the Beach, sahilde geçen bölüm, ya da The One with Ross's Wedding, yani Ross'un düğününün olduğu bölüm gibi. The One with Unagi falan mesela, Unagi'li bölüm. Friends'in yapımcıları Martha Kaufman, David Crane ve Kevin Bright bir açıklama yayınladılar ve şöyle dediler: onun her ana sadece işine değil hayata da getirdiği neşeyi, ışığı ve zekayı her zaman takdir edeceğiz dediler. Ve bölüm isimlerine bir yenisini eklediler: The One Where Our Hearts Are Broken, kalplerimizin kırıldığı bölüm dediler ve bunu açıkladılar. Bütün izleyicilerin de tabii kalbi kırıldı Matthew Perry hayata veda edince.
54 yaşında hayata veda etti. Yani çok genç bir yaşta aslında hayatını kaybetti. Ben de şimdi bu ölümün ardından tabii işte bir takım yazılar, röportajlar, bunlara baktım. Mesela New York Times'da onunla ilgili bir yazı var. Orada bazı şeylerin ayrıntılarını da anlatıyor. İşte 90'ların sonunda 97-98 gibi bir jet ski kazası geçiriyor Matthew Perry. Ve arkasından işte ağrılarını gidermek için bir ilacın bağımlısı oluyor. Ki bak, bu hikayeyi ben birçok hayatını kaybetmiş, özellikle müzik dünyasındaki isimden biliyorum. Bir kaza geçiriyorlar, bir şey oluyor ve bir ilaç kullanmaya başlıyorlar ve o ilaçtan sonra bir bağımlılık durumu oluyor. Bununla ilgili diziler, filmler de var. Ve o bağımlı olduktan sonra işte ondan yaklaşık 4-5 sene sonra artık o, yani o ilaca bağımlı oluyor, alkol olayı problemi başlıyor, rehabilitasyona giriyor. İlk rehabilitasyon 2000'lerin başında giriyor ve ondan sonra ara ara giriyor. Ve ama şöyle de bir yönü varmış, ben onu bilmiyorum. Aslında yani hayatının son döneminde, son yıllarında kendisi gibi alkolle işte alkol bağımlısı olanların bundan kurtulması için birçok yerde destek girişimleri başlatmış. Hatta kendi evini, Malibu'daki bir evini tamamen bir yardım merkezi haline getirmiş, Perry House adında. Ve yaklaşık oraya 9-10 milyon dolar para harcamış. Yani orada insanların tedavi olabilmesi için. Ve yine çok yani acı kısmı o yazıda şey vardı. Ya kendi ağzından diyor ki, İşte bu bağımlılık başladığından beri işte zatüre, işte kolon problemi, mideden 4-5 ameliyat, işte torbayla dolaşma falan filan deyip 49 yaşına gelip geriye baktığımda hayatımın yarısından fazlasını tedavi merkezlerinde ayık olmak için geçirmişim ya da bir şeyin tedavisine olmuşum diyor. Gerçekten senin son dediğine aslında orayı bağlayacağım. Hiç de dışarıdan gözüktüğü gibi bir hayat ya da bir yarı dönem yaşamamış Matthew Perry, ama alkolle mücadele edenlere yaptığı yardım kısmı, ben hani bu kısmı çok bilmiyordum. Onu da işte o New York Times'daki yazıdan öğrendim. Ölümü de, o da biraz trajik olmuş. İşte jacuzzi'de ölü bulundu. Boğularak öldüğü açıklandı. Bir uyuşturucu maddeye rastlanmamış veya bir cinayetten şüphelenmiyorlar. Ama tabii daha sonra belki otopsiyle farklı sonuçlar çıkabilir. Büyük bir kayıp. Çok genç bir yaşta bir kayıp. Hatta bir gün bir 24 saat Friends'in diğer oyuncuları pek bir şey yazmadılar sosyal medyada. O da bir şey oldu. Niye yazmıyorlar? Ne oluyor falan diye daha sonra aslında bunu da anlatan açıklamalar geldi. Gerçekten üzücü.
O zaman şöyle yapalım. Küçük bir anma şarkısından küçük bir bölüm yapalım. Yani az önce söylediğim I'll Be There For You, The Rembrandts'in versiyonu değil de bir tane akustik versiyonu vardır onun. Bu cover grubu Boyce Avenue'nun seslendirdiği, oradan böyle bir 20-30 saniye çalalım. Matthew Perry'yi de anmış olalım.
Tamam, çalalım. I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Özgür, artık Taylor Swift'ten bahsetmemizin zamanı geldi bence. Bence geldi artık. Ne biz kaçabileceğiz ne dünya kaçabilecek. Kaçmamıza da gerek yok. Yani aslında büyük bir süperstardan bahsedeceğiz. Var mısın?
Duyduğuma göre milyarder olmuş.
Evet. Açtı, 1 milyarı açtı şeyi, geliri.
Bekarlar için iyi bir kısmet olabilir.
Ama çok zormuş, onu öyle söyleyeyim. Çok zor bir kadınmış, öyle kolay beğenmiyormuş biraz. Neyse, o kısımları bizi pek ilgilendirmiyor. Dediğin gibi 1 milyar doları aştı ve kaynağı müzik olan tarihteki en zengin kadın oldu. Yani hani başka bir yerden kazandıkları değil. Mesela Rihanna da çok para sahibi. Ama o işte bir sürü yan şey satıyor. İşte iç çamaşırı satıyor, onu satıyor, bunu satıyor. Müzisyenler arasında var, içki içine girenler. İşte var da var. Ama işi müzik olup bu kadar para kazanan İlk yani en zengin kadın Taylor Swift. Tabii biz yani bu kadar zengin olduğu için bahsetmeyeceğiz. Artık şunu söyleyebilirim. Yani gözümüzün önünde tüm zamanların en büyük kadın vokallerinden biri var. Yani biz işte bazen işte Whitney Houston'ı anarken, işte Aretha Franklin'den bahsederken ya da günümüzde biraz Madonna, biraz Adele, hani onları farklı bir ligde anarken aslında Taylor Swift'i artık oraya koymanın zamanı geldi. O artık bir genç star değil, bir country şarkıcısı değil. Müzik endüstrisinde birçok şeyi değiştiren, yani el attığı her şeyde fark yaratan çok acayip bir isim haline geldi Taylor Swift. Şimdi aslında bunu biraz açacağım. Belki bizim dinleyicilerimizden bazıları için de Taylor Swift aslında işte Selena Gomez, Ariana Grande falan Taylor Swift olabilir. Hayır, değil. O artık başka bir yerde ve bunu yaklaşık yani sadece 17 yılda, gerçi sadece dediğim yani çok uzun süredir kariyerlerde bunu başaranlar var ama 17 yılda şu an geldiği nokta bu. 16 yaşında ilk albümünü çıkarıyor ve o zaman bir country şarkıcısı olarak çıkış yapıyor. Yani Taylor Swift'in çıkışı country müziği. Şu anda müzik endüstrisi üzerindeki etkisi gerçekten benzersiz. Sadece şey değil, şarkı yaptı sattı değil. Yani sanatçı hakları ile ilgili büyük değişimler yarattı. Stream platformlarının telif ödemeleri ile ilgili büyük değişimler yarattı. Bilet satış merkezleri, işte Ticketmaster ve bunların düzenini neredeyse tamamen değiştirdi. Çok iyi bir şarkı sözü yazarı ve canlı performansı çok iyi. Konser performansları çok çok iyi. İyi enstrüman çalıyor. Daha ne yapsın yani bu kadın bilmiyorum. Bizi artık hak etti.
Sahnesi çok iyi diyorsun.
Sahnesi çok iyi. Gerçekten bunların hepsi var ve tabii ki ben mesela şimdi radyoda yaklaşık bir yıldır Özgür mütemadiyen her hafta 2-3 kere Taylor Swift'in kırdığı bir rekordan bahsediyorum. İşte ya bir albüm satışı, ya bir plak satışı, stream performansı vesaire. Bak böyle mesela onlardan bazılarını özet aldım, bazıları. Yani bunun bir iki katı daha var. Mesela 2022'de en son Midnights albümünü çıkardığında 1.8 milyon kopya sattı. Ki aynı dönem o ayıla bayıla söylediğimiz Harry Styles'ın albümü de çıkmıştı. Harry Styles'ın albümünün iki katı sattı. İki katı. Hala da satıyor. Son albümü Speak Now Temmuz'da çıktı. Amerika'da bir numara oldu ve böylece Barbara Streisand'ı geçerek en çok bir numaralı albüm çıkaran kadın sanatçı oldu bu Temmuz ayında. Yaklaşık 130 gün süren bir son dünya turnesi çıktı. Eras Dünya turnesi, hatta bir de filmi yapıldı. Bu turne bittiğinde 1.4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek hasılat yapan konser turnesi olacak. Elton John'u geçecek. 1.4 milyar dolardan bahsediyorum. Hatta daha da acayip bir şey söyleyeyim. Bu konserin yarattığı etraftaki ekonomi, satışlar vesaire yaklaşık 5 milyar dolar. Yani Taylor Swift'in sadece bu turnesinde etrafına yarattığı ekonomiden bahsediyorum. Bu çok benzersiz bir hacim. İşte konser filminden bahsettim, daha film gösterime girmeden biletler çıktığında 37 milyon dolarlık bir satış elde etti ki birçok film bir yılda bunu kazanamıyor. Film yani tüm zamanların en çok seyredilen konser filmi oldu bile. Yani şu anda işte Michael Jackson'ı, Justin Bieber'ı falan hepsini geçti. Hatta çok daha yani yılın en çok seyredilen filmlerinden biri olacak. Dijitale bakalım, şöyle bir şey söyleyeyim. Ayda, yani bütün şarkıları, albümleri bir artist olarak 104 milyon kere dinleniyor. 104 milyon kere ve bu, yani bunun da bir benzeri yok. Yani dediğim gibi kırdığı rekorlar falan o kadar fazla ki ben bunların işte bir kısmını buraya aldım. Peki hani bu rekorlar, bunlar biraz sayılar, rakamlar, her an değişebilir vesaire. Peki ne yaptı? Yani Taylor Swift neden bu kadar büyük? Biraz bunun içine girdiğimizde sadece işin şarkı söylemek ve satış olmadığını görüyoruz. Mesela bir şey hatırlatmak isterim. 2010 yılı, işte 2010'lu yıllar ya da öyle söyleyelim. 3 sene boyunca Taylor Swift şarkıları Spotify'da yoktu. Yani mesela böyle bir dönemi var şeyin, Taylor Swift'in. Sebebi de oradaki telif haklarıyla alakalı. İki şeye karşı çıkıyordu. Birincisi, bir kere çok az ödüyorsunuz. Yani siz aslında bizim gibi sanatçılar sayesinde çok dinlenirken bize çok az pay veriyorsunuz. Bir. İkincisi, albüm çıktığında bu Spotify'da o zaman vardı. Hala var mı bilmiyorum. İşte ilk olarak ücretsiz üyelere de bir süre boyunca albümü dinletiyorlardı. Daha sonra işte premium üyeler onu tam olarak dinleyebiliyorlar. Ama o ücretsiz dinlemelerden telif vermiyordu Spotify. Buna da karşı çıktı ve şarkılarını çekti. İlk çektiğinde çok net hatırlıyorum. O zaman şey demişlerdi. Ya olabilir, Taylor Swift çekebilir ama işte Spotify çok büyük bir yer. Yani bir Taylor gider, başkası gelir. Öyle bir şey olmadı. Taylor Swift'in geri gelmesi için bütün bu telifler, işte oranlar muranlar, bunların hepsini değiştirdi. Oradan gitti Apple Müziğe adım attı. Onda da bu ücretsiz deneme süresi boyunca albümlerin dinletilmesine karşı çıktı. Orada da bu kuralları değiştirdi. Yani stream platformları bugün yine az tabii ki, sanatçılara verdikleri pay neyse bunun çok büyük bir bölümünü Taylor Swift'e borçlular. Ya yani o cesareti gösterdi. Ben dedi kataloğumu çekiyorum dedi ki bunu gösterebilen isim sayısı çok az. Yani çok fazla bu paraya pula ihtiyacı olmaması lazım. Başka ne yaptı? Mesela bence çok daha acayip, delice bir şey yaptı. Şimdi ilk 6 tane albümünün ana kayıtlarını ve bütün haklarını 2019 yılında Scooter Braun'a veriyor. Scooter Braun bu Justin Bieber'ı keşfeden meşhur bir menajer. Ve Scooter Braun daha sonra bunları alıyor, başka bir yere, başka bir şirkete satıyor. Ve dolayısıyla bu ne demek? Bu şarkıları aslında kendisinin çok bağlantılı olmadığı birinin, bir şirketin istediği gibi kullanması demek. 6 tane albüm ve onlarca şarkıdan bahsediyoruz. Ne yaptı peki buna karşı? Bunu tersine çevirmek için oturdu. Bu albümlerin hepsini baştan tekrar kaydetti. Yani yeni bir şeyle, ekiple, yeni bir kredi, işte yeni isimlerle tekrar kaydetti. Bu gerçekten deli işi. Yani hem yürüyen işlerini durduracaksın, bir taraftan buna para harcayacaksın ama getirisi olacak mı olmayacak mı? Yani mesela şu insanlar şundan şüphe düştüler. Ortada zaten bir albüm var. Şimdi tekrar kaydetti, niye bu albümü dinlesinler? Ama öyle olmadı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Fearless albümünü çıkardığında ilk, yani kendi tekrar kaydettiği, onun orijinal versiyonu o sene 200-250 bin satarken Taylor Swift'in çıkardığı yeni versiyon 1 milyon sattı. Yani 5 katı daha değerlendi. Dolayısıyla aslında bir kumar oynadı ve bu kumar tuttu. Ve deli gibi bu albümlerini kaydetti. Şu ana kadar 3 tane albüm yaptı, işte Fearless, Red, Speak Now. Hepsi de bir numara oldu Amerika albümler listesinde. Hepsi de rekorlar kırdı. Kimse ondan böyle bir şey beklemiyordu. Ve şimdi mesela bazı sanatçılar ve gruplar, işte bu telif hakları ile ilgili problemler yaşayanlar, buna niyetleniyorlar. Ama henüz Taylor Swift kadar bu kadar odaklı giren pek kimse olmadı. Pek de bir grup olmadı. Mesela Taylor Swift sadece işte dijital dünyada, bildiğimiz alanlarda değil. Aslında mesela bir röportajında şunu söylemişti. Yani biz aslında sanatçılar çok az kazanıyorlar dijital performanslardan, işte teliflerden. Başka yollardan para kazanmak lazım, gelir elde etmek lazım. Mesela plak. Plak dünyası, ki yani işte Beatles'lar, Rolling Stones'lar, çok böyle plak satan isimler var. Girdi 2022'de Midnight's albümünün plağı. İlk çıktığında yaklaşık işte bir haftada 570 bin adet sattı. Bu tüm zamanlarda bir haftada en çok satan plak oldu. İşte şu anda da yaklaşık 1 milyon kopyayı aşmış durumda. Ve orada da işte güzel kapaklar yaptı, ek bonus şarkılar yaptı. Bir kere çok çalışkan biri. Yani hiçbir şekilde oturmuyor, sürekli üretiyor. Çok iyi şarkı sözü yazıyor. Bu kelime oyunlarını falan çok iyi başarıyor. Bunun dışında en önemli olaylarından bir tanesi, hayranlarıyla kurduğu samimi diyalog. Yani onlar da ne diyorlar? Swiftiler var. Swifti topluluğu. Ama gerçekten onları hani sadece Instagram'da bir post atıp bir hashtag yapmak değil. Böyle onlara böyle devasa yemekler verdi. Albüm tanıtımlarına işte o yüzlercesini çağırdı. Yardımlar mardımlar onları geçiyorum ama gerçekten samimi bir ilişki kurdu. Bence bu da diğerlerinden onu ayrıştıran bir durumdu. Biraz önce bak turneden bahsettik. Aslında buradaki gelişimi de olağanüstü. Şimdi 2009 yılını hatırlayalım. MTV Video Müzik Ödülleri'nde Taylor Swift çıkıyor, ödül kazanıyor ve Kanye West sahneye atlıyor. Terbiyesiz bir şekilde hani bunu senin değil Beyoncé'nin alması lazımdı diyor. O zaman Taylor Swift henüz böyle A kategori şarkıcı belki değildi. Yani bir alt kategorideydi ama ödülü kesinlikle hak etmişti. Hatta çok da cevap vermemişti ama bu bir kırılma oldu. Yani Taylor Swift'in kariyerinde ciddi bir kırılma oldu ve buradan pozitif bir sonuç çıkarmayı bildi. O zamanlar daha yarısında olduğu turnesini bitirdi. İşte yaklaşık 150 milyon dolar kazandı. İşte yıllar içerisinde biraz önce bahsettiğim birçok turne yaptı. Artık onlar 1,5 milyar dolara kadar geldi ama bununla da kalmadı. Ticketmaster gibi işte konser bileti satan bir şirketin kurallarını tamamen değiştirdi. İşte sanatçılarla hayranları arasında işte mesela hayranların öncelikli bilet alması gibi sistemleri ilk Taylor Swift sayesinde Ticketmaster sistemine dahil etti. Ya da şunu yaptı işte bir takım biletler zamana göre işte eğer satılmadıysa hayranlara daha ucuza satılma gibi böyle enteresan algoritmalar düşündü ve bunu Ticketmaster'a kabul ettirdi. Yani şu anda onu sadece Taylor Swift için değil başkaları için de yani pazar talebine göre koltuk bazında fiyatlandırma gibi bir şey. Bunu başka sanatçılar için de yapıyor ama bunu yapan yani bu değişimi yaratan da Taylor Swift oldu. Müzikal tarafa bakınca aslında çok enteresan. Mesela Taylor Swift şarkıları dinleyince çok acayip böyle yepyeni bir müzikal kapıların açıldığını hissetmiyorsun. Diyorsun ki ya normal akorlar yani çok da basit melodiler gibi geliyor ama bunları çok iyi bir araya getiriyor. Ve de sözler tabii burada çok önemli, kelimeleri çok iyi kullanıyor. Yani bu basitlikten aslında çok çok güzel, çok böyle benzersiz şarkılar, albümler çıkarabiliyor. Bir de türlerle arası çok iyi. Bir country müzikçi olarak başladı, bir pop sanatçısı olarak devam etti, kariyerinin ilerleyen safhalarında elektropop'a adım attı, hip-hop'a hatta trap'e adım attı, bu türlerle yakın ilişki kurdu. Bence zaten turnesinin de bu kadar ilgi görmesinin en büyük sebeplerinden biri bu. Yani bir şekilde bu türler arasında o türleri sevenlerle iyi bağ kurmayı başardı. Çok iyi video klipler çekti, üzerinde çok düşünülmüş, çok para harcanmış video klipler çekti. Ve işte 17 yıl sonra bugün Taylor Swift, ya mesela bak en son şöyle, hadi magazinle kapatalım. Şimdi bir sevgilisi var. Kendisi Amerikan futbolcusu. Yani o Amerikan futbolcusu sevgilisini seyretmek için stadyuma gitmesi bile yani NFL'in reytinglerini katladı o maçın ve genel olarak o hafta sonu oynanan maçın. Tribün gelirleri falan da yanı sıra çok artmış durumda. Nereye elini atsa altına çeviriyor ve artık şunu söyleyebiliriz. Sadece günümüzün değil, Taylor Swift tüm zamanların en iyi kadın şarkıcılarından biri. Bunu artık fazlasıyla ispat etti. Lütfen hepimiz artık böyle davranalım. Taylor Swift deyince öyle bir Selena Gomez falan ya, oralardan bir çıkaralım kafamızı. Tamam Özgür, senden de bu performansı bekliyorum.
Evet, bu arada sen bayağı etkilenmişsin Burçin.
Yok ya, ben aslında mesela ben aslında Taylor Swift'i biraz itici bulanlardanım. Yani şey olarak... Yani tarz, hava olarak ama yani hakkını veriyorum. Hakkını vermek lazım. Yani bunu söylemek lazım. Çünkü görüyorum yani.
Yani itici buluyorsun. Yaklaşık bir 15 dakikadır kendini övüyorsun bu arada.
Ama ben övüyorum değil mi? Ne güzel kadın, ne iyi kadın falan. Yani şey olarak yaptığı işleri övüyorum. Övülmeyecek bir şey. Ben övmesem ne olur sanki de. Yani kadın müzik endüstrisinde bayağı bir şeyi değiştirdi. Ya iticidir değildir. Yani kimi de çok sempatik bulabilir. Bana biraz şey geliyor. Hafif yapmacık geliyor. İşte ödül törenlerindeki kameraya oynayışlar. İşte böyle kamera varkenki tavırları. İşte bir takım sanatçı dostlarıyla böyle ay cicim cicim falan. Ya onları çok sevmiyorum. Çok benlik değiller. Ama ortaya koyduğu hani şey, ürün ve çabası, çalışkanlığı çok çok üst düzey. Bunu evet, kabul etmek lazım.
En sevdiğin parçası hangisi?
Benim.
Evet.
Ben çok şarkısını sevmem Taylor Swift'in. Gerçekten o kadar. Ben şimdi Blank Space'i severim mesela. Blank Space böyle diğerler arasında bana daha güzel gelir ama böyle hadi açayım da bir Taylor Swift dinleyeyim demem. Çok açık söyleyeyim ama hiç saygıda kusur etmem yani, onu da söyleyeyim. Taylor Swift büyük isim. Gerçekten tamam. Büyük isim.
Senin anlattıklarından biz de artık saygımızı sunacağız kendisine. Güçlü bir kadın olduğunu da net bir şekilde gördük. Dilersen bir de buna baka geçelim ve tamam. Güçlü kadınlardan bahsedelim. Çünkü bu bölümde bir festival için bir de buna bak diyorum. Zaman zaman bölümlerimizde bahsettiğimiz Beats by Girls'un festivali. Kaçıran olmuş olabilir, hatırlamayan olabilir. Hemen hatırlatayım. Beats by Girls Türkiye müzik endüstrisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kendi müziğinin peşinde giden, kendi hikayesini anlatan genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi. İkinci kez bir festival düzenliyorlar. Zorlu geçen bir yıl, 2023 yılında her şeyi birlikte aşabileceğimizi kanıtlayan bir festival. Adı da Bu Festival Bizim. 1 ve 10 Kasım tarihlerinde gerçekleşmeye başladı. Bu kaydı yaptığımız gün itibariyle başladı. İstanbul'un farklı yerlerinde farklı etkinlikler olacakmış. 7 Kule Gazhanesi, İTÜMİYAM, İstanbul Kitapçısı, Metrohan, Cemal Rişitre'yi konser salonu, müze, gazhane gibi mekanları kullanacaklarmış. Festivalin destekçilerine de değinelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür ve Kültür AŞ başta olmak üzere. Başka şirketler de var ya da markalar da var festivalin arkasında. Nescafe, Red Bull, Vitruta, Mediaggio ve Yves Rocher, Zuhal Müzik, British Council gibi markalar ve kurumlar tarafından destekleniyor. Biz de buna bir de buna bak diyerek küçük de olsa bir destekte bulunmuş olalım. Birkaç küçük daha vereyim. Festivale katılım ücretsiz, öncelikle onu söyleyeyim. Program çok iyi. Çok iyi konserler var, stand-up gösterileri var, paneller var, atölyeler var. Kasım'ın ilk yarısı İstanbul'da olacaksanız çok güzel etkinlikler gerçekten. Daha fazla bilgiyi de beatsbygirlsturkey.com sitesinden alabilirsiniz. Oraya uğrayabilirsiniz diyoruz. Ve bu festival için bir de buna bak diyoruz.
O zaman şöyle yapayım mı? Ben de hemen bunun dibine yine bununla belki de paralel bir de buna bak yapayım. Şöyle kızlar için caz kampı. Belki duymuştur dinleyicilerimiz, belki duymamışlardır. Çok enteresan, bence göz atmakta, belki katılmakta fayda var. Aslında temel çıkış noktaları, biz daha önce bak bunu konuşmuştuk. Müzik üretiminde bir cinsiyet eşitsizliği var. İşte kadınların daha geri planda kalması, eğitimden işte sahne kısmına kadar. İşte bu duruma farkındalık yaratmak için kızlar için caz kampı yapıyorlar. Kim yapıyor? Bozcaada Caz Festivali'nin kurucu ekipleri yapıyor aslında bunu. Yani bu konuda çok deneyimli, iyi iş çıkaran bir ekip var arkasında. Hatta yani bu işin en başını, yani ilk nereden çıkmış fikir? 2014 yılında Kopenhag Caz Festivali tarafından başlatılmış. Daha sonra işte Birleşik Krallık'ta, hatta Kuzey Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinde varmış bu Jazz Camp for Girls. Kızlar için caz kampı. Şimdi Türkiye ayağı başlıyor. 15-18 Kasım'da Akbank Sanat burada ev sahipliği yapacak. 10 ve 15 yaş arası kız çocuklarının katılımına açık. İşte atölye çalışmaları var, eğitimler var. Hatta Zuhal Müzik de burada enstrüman desteği veriyor. Bu da bence biraz önce senin bahsettiğin iş gibi kurumsallaşacak. Birkaç sene sonra belki çok daha ilgi görüp büyüyebilecek bir iş. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de linki yine aşağı tarafa bırakacağız ama dinleyicilerimizden bir de buna bakmalarını ayrıca rica ediyoruz.
Evet, harika, iki tane bir de buna bakla bitirdik bu bölümü. Tekrarlayayım ve hatırlatayım. Burçin'i bir düelloya davet ettim. Önümüzdeki bölümde, 144. bölümümüzde bir düellomuz var. Sonbahar parçalarından oluşan bir düello yapacağız. Şartları tekrarlıyorum Burçin'cim senin için. 60'lar, 70'ler, 80'ler ve 90'lardan seçtiğimiz dörder parçayla karşılıklı atışacağız. Seçimde, yani parça seçiminde biraz daha özgür olabiliriz. Genelde bu alanın içerisinde gezeceğiz. Sonbahar temasının içerisinde gezeceğiz ama içinde, şarkının adının içinde sonbahar olması gerekmiyor. Başka şeyler de ama işte o alanda diyelim. Oradan da çok uzaklaşmayalım diyelim ve bu bölümü kapatalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.